Ayrım 7. Sayfa 70. Führer ortaya çıkıyor. Yalnız bir konuşmacı olarak değil, aynı zamanda bir propagandacı ve örgütçü olarak da görülmemiş bir kabiliyet olan genç politikacı ve kışkırtıcı, 1921 yazında partinin liderliğini tartışılmaz ve kesin bir şekilde ele aldı. Bunu yaparken birlikte çalıştığı arkadaşlarına merhametsizliğinin ilk acısını tattırdı ve taktik kurnazlığının ilk örneğini verdi. İleride bunlardan yararlanacak ve çok önemli buhranlardan çok büyük başarılarla çıkacaktır. Hitler yaz başında Kuzey Alman milliyetçi elemanlarıyla ilişki kurmak ve bunların manevi merkezleri olan Milli Kulüp ile görüşmek üzere Berlin'e gitti. Hareketini Bavyera sınırlarından çıkarıp bütün Almanya'ya yaymak istiyordu. Bu amacı gerçekleştirmek için belki bir takım yararlı anlaşmalar yapabilirdi. Hitler'in Münih'ten uzakta bulunduğu sırada Nazi Partisi'nin önemli komite üyeleri Hitler'in liderliğini sarsmak zamanının geldiğine karar verdiler. Hitler onlara karşı fazla diktatörce davranıyordu. Yalnız Almanya'da kendileri gibi düşünen gruplarla, özellikle tanınmış Yahudi avcısı, Hitler'in amansız düşmanı ve rakibi Julius Streicher'in Nürnberg'de kurmakta olduğu Alman Sosyalist Partisi ile birleşmeyi teklif ettiler. Komite üyeleri, bu gruplar başlarındaki hırslı liderleriyle birlikte Nazilerle birleşirse Hitler'in aklını başına toplayacağından emindiler. Tehlikeyi sezen Hitler kavgamda budala deliler dediği bu insanları ezmek üzere hemen Münih'e döndü. Partiye istifasını verdi. Komite üyeleri partinin bu kadar fazlasını beklemediğini çabucak anladılar. Hitler onların yalnız en kuvvetli konuşmacısı değil, aynı zamanda en iyi örgütçüsü ve propagandacısıydı da. Sonra gelirin çoğunu da o sağlıyordu. Konuştuğu halk topluluklarında para topluyor, ordudan başka kaynaklardan da para buluyordu. Ayrılacak olursa yeni filizlenen Nazi Partisi kesin olarak parçalanırdı. Komite istifasını kabul etmedi. Artık durumunun kuvvetinden emin olan Hitler, öteki liderleri büsbütün teslim olmaya zorladı. Partinin tek lideri olarak kendisine diktatörce yetkiler verilmesini, komitenin kaldırılmasını ve Streicher gibi gruplarla el altından entrikalar çevrilmemesini istedi. Bu istekler öteki parti üyelerine çok fazla geldi. Komitedekiler, başta partinin kurucusu Anton Drexler olmak üzere, arkadaşlarını diktatörlükle suçlayan bir genelge yazdılar ve bir broşür halinde dağıttılar. Hitler'in kendi partisinde karşılaştığı en şiddetli suçlama bu olmuştur. Broşür bize Hitler'in karakteri ve çalışması üstüne birinci elden bilgi sağlamış bulunuyor. İktidar ve şahsi hırsı her Adolf Hitler'i amacı henüz açıklanmayan 6 haftalık Berlin ziyaretinden döndürmüştür. Kendisi arkasındaki karanlık insanlarla saflarımıza ayrılık tohumu saçmanın ve böylece Yahudilerle dostlarının çıkarlarını daha da artırmanın zamanı geldiğini sanmaktadır. Amacının Nasyonal Sosyalist Partisi'ni kendi ahlak dışı amaçları için atlama tahtası olarak kullanmak olduğu ve partiyi psikolojik bir anda başka bir yola sokmaya zorlamak üzere parti liderliğini ele geçirmek olduğu her gün daha açıkça anlaşılmaktadır. Bu amaç birkaç gün önce parti liderlerine gönderdiği ultimatomdan açıkça anlaşılmaktadır. Mektupta başka şeyler arasında partinin tek ve kesin diktatörü olmak istediğini ve partinin kurucusu ve lideri demirci Anton Drexler de dahil olmak üzere komitenin çekilmesi gerektiğini bildirmektedir. Bu kampanyayı nasıl yürütebiliyor? Yahudi gibi hareket etmekle, her gerçeği değiştirmekle. Nasyonal sosyalistler, bu gibi insanlara dikkat ediniz. Yanılmayınız, Hitler bir demagogdur. Kendisi sizlere doğrudan başka bir masalı yutturacağına inanmıştır. Aptalca söylenmiş Yahudi düşmanı laflarla gücünü kaybetmiş olmasına rağmen Hitler Yahudi gibi hareket ediyor suçlamalar aslında doğruydu. Ama bunların açıklanması asiler için başlangıçta sanıldığı kadar yararlı olmadı. Hitler broşürü yazanlara karşı hemen bir iftira davası açtı. Drexler genel bir toplantıda söylediklerini inkar etmek zorunda bırakıldı. Partinin iki özel toplantısında Hitler barış şartlarını dikte etti. Tüzük değiştirilerek komite ilga edildi ve kendisine başkan olarak diktatör yetkileri tanındı. Tahkire uğrayan Drexler fahri başkan olarak bir kenara atıldı. Sonra da unutulup gitti. 1923'te partiden ayrıldı. 1924'ten 28'e kadar Bavyera Diyet Meclisi'nde başkan yardımcılığı yaptı. 1930'da Hitler ile barıştı ama faal politika hayatına bir daha dönmedi. Haydn'ın söylediğine göre Drexler'in sonra ne olduğu bilinmiyor. Haydn'ın dediği gibi partideki kavalierler, roundheadler üzerinde zafer kazanmışlardı. Birinci Charles zamanında İngiltere parlamentosunda ve iç savaşta çatışan iki grup için kullanılan deyimler. Ama olay bundan daha önemliydi. O günden yani 1921 Temmuz'undan sonra liderlik kuralı konuldu. Bu kural ileride önce Nazi Partisi'nin sonra da Nazi İmparatorluğu'nun birinci kanunu olacaktır. Führer Alman sahnesine çıkmıştı. Lider partiyi yeniden örgütlenmeye koyuldu. Hitler'e göre bürodan çok mezara benzeyen Sternecker Brau arkasındaki loş odadan çıkıldı ve Cornelius Strasse'de bir birahanenin yeni bürolarına geçildi. Taksitle eski bir Adler daktilo makinesi, bir kasa, dosya dolapları, mobilya ve telefon alındı. Sonradan da daimi bir sekreter tutuldu. Para da gelmeye başlamıştı. Parti bir yıla kadar önce 1920 Aralık ayında Völkischer Beobachter adında borca batmış, kötü durumda bir gazeteyi satın almıştı. Haftada iki kere çıkan Yahudi düşmanı dedikodularla dolu küçük bir gazeteydi bu. Gazetenin satın alınması için gereken 60 bin markın nereden geldiğini Hitler hiçbir zaman söylememiştir. Ama Röhm'ün Reichswehr'deki komutanı ve aynı zamanda parti üyesi Tuğgeneral Ritter von Epe, Eckart ve Röhm'ün bu parayı vermeye razı ettikleri biliniyordu. Bu paranın ordunun gizli ödeneklerinden verilmiş olması çok muhtemeldi. 1923 yılının başlangıcında Völkischer Beobachter günlük gazete oldu. Böylece Hitler'in eline bir Alman partisinin elinde olması gereken bir propaganda aracı geçti. Partinin görüşlerini yayacak günlük bir gazete. Günlük bir gazetenin devamlı olarak çıkarılabilmesi için ayrıca paraya ihtiyaç vardı. Bu para partideki bir takım proleter softaların garip görecekleri kaynaklardan geliyordu. Zengin piyano yapımcısının karısı Frau Helene Bechstein para kaynaklarından biriydi. Bu kadın ilk karşılaşmasında genç propagandacıyı beğenmişti. Hitler Berlin'de bulunduğu sıralar Bechstein'ların evinde kalırdı. Burada partiler düzenlenir, Hitler zenginlerle tanıştırılırdı. Burada dava için büyük paralar toplandı. Yeni günlük gazetenin bir kısım parası da Frau Gertrud von Seidel-Litz adında bir kadın tarafından sağlanıyordu. Kadının Finlandiya'daki zengin kağıt fabrikalarının bazılarında hisseleri vardı. 1923 Mart'ında Ernst Putzi Hanf Stengel adında Harvard Üniversitesi'nden yetişme biri Völkischer Beobachter üzerine konulan rehin mukabili partiye $1000 borç verdi. Hanf Stengel sonradan yazdığı Unheard Witness adlı hatıralarında kendisinin Hitler'e ilk defa bir Amerikalı tarafından tanıştırıldığını söyler. Bu Amerikalı o sıralarda Berlin'deki Amerikan elçiliğinde askeri ateşe yardımcısı olarak görevli bulunan yüzbaşı Trumart Smith idi. Bu adamın annesi Amerikalıydı. Ailesi zengindi ve Münih'te sanat eserleri yapımı ile uğraşıyordu. Enflasyon günlerinde verilen bu borç büyük bir paraydı. Parti ile gazete bu paranın çok yardımı oldu. Ama Hans Stangeller'in dostluğu para yardımından da ileri gitti. Hans Stangeller genç savaşçı politikacıya kapılarını açan ilk Münihli zengin ailelerden, Putzi de Hitler'in en iyi dostlarından oldu. Hitler sonradan bu adamı partinin dış basın şubesi şefi yaptı. Hans Stangel garip bir adamdı. Alaycı konuşmasıyla dar kafalılığını saklardı. Aynı zamanda çok güzel bir piyano çalardı. Birçok geceler arkadaşı Hitler Berlin'de iktidarı ele aldıktan sonra da Führer'in acele çağrısı üzerinde yanındakileri bırakıp giderdi. Tuşlara sert sert vurarak piyano çalardı. Yaptığı sululuklarla yorucu bir günün sonunda Hitler'i dinlendirdiği, hatta eğlendirdiği söyleniyordu. Sonradan bu garip ama hoşmeşrep Harvardlı Hitler'in öteki eski kafadarları gibi canını kurtarmak için Almanya'dan kaçmak zorunda kaldı. Hampstengel, İkinci Dünya Savaşı'nın bir kısmını Washington'da enterne edilmiş bir yabancı olarak geçirdi. Fakat fiilen Amerikan hükümetinin Nazi Almanya'sı üzerinde danışman oldu. Gerek kendisini, gerekse Nazi Almanya'sını tanıyanlar için pek gülünç olan hayatının bu son rolü onu da bir hayli eğlendirmiş olmalıdır. 1922 Kasım'ında Schmidt, Adolf Hitler adında tanınmamış siyasi bir propagandacının ve onun kurduğu Yeni Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nin durumunu incelemek üzere Amerikan elçiliğince Münih'e gönderildi. Yüzbaşı Schmidt, Amerikan ordusunun genç bir muvassaf subayından umulmayacak bir siyasi gözlem gücüne sahipti. 15-22 Kasım arasında Ludendorff'u, Veliaht, Ruprecht'i ve Bavyera'nın daha birçok siyasi liderini gördü. Bunların çoğu Hitler'in parlayan bir yıldız olduğunu, hareketinin hızla siyasi bir kuvvet haline geldiğini söylediler. Schmidt, Hitler'in konuştuğu bir Nazi toplantısında bulunmak fırsatını da kaçırmadı. Güncesine hemen şunları yazdı. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Hitler'le tanıştım. Pazartesiye benimle konuşmaya ve bana amaçlarını anlatmaya söz verdi. Pazartesi günü Schmidt Hitler'in oturduğu eve gitti. Eski bir evin ikinci katında aşağı yukarı çıplak bir oda diye anlatıyor. Hitler'in kaldığı yeri. O sıralarda Münih'in dışında pek az tanınan geleceğin diktatörü ile uzun uzun konuştu. Amerikan askeri ateşe yardımcısı o gece güncesine müthiş bir demagog diye yazdı. Bu kadar mantıklı ve bağnaz bir adam az bulunur. Tarih 22 Kasım 1922. İleride Hitler'in en yakın arkadaşı olacak kimselerin çoğu o sırada ya partiye girmişlerdi ya da girmek üzereydiler. Rudolf Hess 1920'de partiye girmişti. Mısır'da yerleşmiş bir Alman toptancının oğluydu. Hess ilk 14 yılını Mısır'da geçirmiş, sonra eğitim görmek üzere Rheinland'a gelmişti. Savaş sırasında bir süre List alayında Hitler'le birlikte bulunmuş, o sıralarda tanışmıyorlardı. İki kere yaralandıktan sonra uçucu olmuştu. Savaştan sonra Münih Üniversitesi'ne iktisat öğrencisi olarak yazıldı. Ama zamanının çoğunu Yahudi düşmanı broşürler ve beyannameler dağıtmakla ve o sıralarda Bavyera'da dağınık halde bulunan çeşitli silahlı gruplar içinde dövüşmekle geçiriyordu. 1 Mayıs 19'da Münih'teki Sovyet rejimi yok edildiği sırada ileri ateş hattında bulunuyordu. Bacağından yaralandı. Bir yıl sonra bir akşam Hitler'i dinlemeye gitti. Konuşmasının etkisinde kaldı ve partiye katıldı. Az sonra onun yakın bir arkadaşı, sadık bir adamı ve sekreteri oldu. O sıralarda üniversitede jeopolitik profesörü olan General Karl Haushofer'in jeopolitik fikirlerini Hitler'e öğreten odur. Hess, armağan kazanan teziyle Hitler'in dikkatini çekti. Tezin adı, İnsan Nasıl Olmalı? Almanya'yı eski büyüklüğüne kim kavuşturacaktı? O gece Smith belini hareket etmeden önce Hans Stenkli gördü. Hitler'in konuşmasını anlattı ve bu adamla ilgilenmesini söyledi. Nazi lideri o gece bir toplantıda konuşacaktı. Yüzbaşı Smith kendi basın kartını Hanfstengel'e verdi. Hanfstengel de birçokları gibi Hitler'in konuşmasına hayran kaldı. Toplantıdan sonra kendisini aradı ve çarçabuk Nazi oldu. Yüzbaşı Smith o sıralarda Hitler'in pek az tanındığı Berlin'e döndüğü zaman uzun bir rapor yazdı. Elçilik bu raporu 25 Kasım 22'de Washington'a gönderdi. Yazıldığı tarih göz önünde tutulacak olursa bu vesikanın önemi anlaşılır. Smith raporunda şöyle diyordu. Bugün Bavyera'da siyasi kuvvet Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'dir. Siyasi bir partiden çok bir halk kitlesidir bu. İtalyan faşistlerinin Bavyeralı karşılığı sayılmalıdır. Savaşı sayısı ile orantılı olmayan bir siyasi nüfuz kazanmıştır. Adolf Hitler başlangıçtan beri hareketin belli başlı gücüdür. Bu adamın kişiliği muhakkak ki başarısına hizmet eden etkenlerin en önemlisidir. Bir halk topluluğunu etkileme yeteneği korkunçtur. Özel konuşmamışta güçlü ve mantıklı bir konuşmacı olduğunu belli etti. Bu hali bağnaz ciddiyetiyle birleştirildiği zaman tarafsız bir dinleyici üzerinde çok etkili oluyor. Nazi rejiminin ilk yıllarında Berlin'de Amerikan askeri ateşçisi olarak görevli olan Albay Smith, güncesini ve Münih seyahatinin notlarını bu kitabın yazarına sunmuştur. Bu bölümün hazırlanmasında bunlardan çok yararlanılmıştır. Her türlü otoritenin kaybolduğu yerde ancak bir halk adamı otoriteyi kurabilir. Diktatörün kökü geniş halk yığınlarından derinliklerine ne kadar inerse, onları psikolojik olarak nasıl yöneteceğini daha iyi anlar. Güvenmeyen işçilerin sayısı o kadar azalır. Halkın enerji saflarında daha çok destekleyici bulur. Onun halk yığınlarıyla ortak hiçbir yanı olmayacaktır. Çünkü her büyük adam gibi o da bir şahsiyettir. Gerektiği zaman kan akıtmaktan çekinmez. Büyük sorunlar her zaman kan ve ateşle çözülmüştür. Amacına varmak için en yakın arkadaşını ezmeye hazırdır. Kanun yapıcısı korkunç bir sertlikle açar yolunu. Gerekirse onları halkçı bir asker çizmesinin altında ezer. Hitler'in bu genç adamdan bu kadar çok hoşlanmasına şaşmamalı. Bu portre belli ki o sıralardaki liderin portresi değildi. Ama Hitler öyle olmak istiyordu ve oldu da. Bütün ağırbaşlılığına ve çalışkanlığına rağmen Hess aslında dar kafalı bir adamdı. Kaçık fikirlere kolaylıkla kendini kaptırır, bunları büyük bir bağnazlıkla benimserdi. Sonuna kadar Hitler'in en sadık ve güvenilir adamlarından ve kişisel ihtirasa kapılmayan birkaç kişiden biri olarak kaldı. Alfred Rosenberg, çoklukla partisinin fikri lideri ve filozofu diye göklere çıkartıldığı halde orta zekalı bir adamdı. Rosenberg'e daha çok Rus denilebilirdi. İyi yetişmiş birçok Rus aydını gibi o da Baltık Almanlarından gelmeydi. Bir ayakkabıcının oğluydu. 12 Ocak 1893'te Estonya'da Reval, şimdiki Tallinn şehrinde doğmuştu. Reval 1771'den beri Çar İmparatorluğuna dahildi. Rosenberg Almanya'da değil Rusya'da okula gitmeyi seçti. 1917 yılında Moskova Üniversitesi'nden mimari diplomasıyla mezun oldu. Bolşevik ihtilali sırasında Moskova'daydı ve belki de ileride Nazi partisindeki bazı düşmanlarının dediği gibi genç bir Bolşevik ihtilalci olmayı da denedi. Ama 1918 Şubat'ında Reval'e döndü. O sırada şehre gelmiş olan Alman ordusuna gönüllü yazıldı. Rusluktan vazgeçti. 1918'in sonunda Münih'e geldi. İlk olarak beyaz Rus göçmenleri çevrelerinde kendini göstermeye başladı. Rosenberg o sıralarda Dietrich Eckart'ı, onun vasıtasıyla da Hitler'i tanıdı. 1919'un sonunda partiye katıldı. Fiilen mimari diploması almış bir insan, mimari okuluna bile girememiş bir insanı elbette ki etkileyecekti. Hitler'i de Rosenberg'in bilgisi etkiledi. Hitler, genç Baltıklı'nın Yahudilere ve Bolşeviklere karşı beslediği kini beğendi. Eckhart'ın 1923 sonunda ölümünden az önce Hitler, Rosenberg'i Völkischer Beobachter'in başyazarı yaptı. Bu, kafası karmakarışık, dar görüşlü filozofu Hitler, yıllarca Nazi hareketinin fikri danışmanı ve dış politikanın belli başlı otoriterlerinden biri olarak tutmaya devam etti. Hermann Göring de Rudolf Hess gibi savaştan hemen sonra üniversitede ekonomi okumak üzere Münih'e gelmişti. O da Adolf Hitler'in şahsi büyüsüne kapıldı. Alman ulusunun büyük savaş kahramanlarından biri olan savaş sırasında ünlü Richthofen avcı bölüğünün son komutanı olarak Almanya'nın en büyük savaş nişanlarından birini kazanan Hermann Göring'e barış zamanının monoton sivil hayatına dönmek birçok eski muhariplerden daha zor geldi. Bir süre Danimarka'da, sonra da İsveç'te nakliye pilotluğu yaptı. Bir gün Kont Erich von Rosen'ı Stockholm'den oldukça uzakta bulunan malikanesine uçurdu. Malikanede konuk olarak kaldığı sırada Kontes'in kız kardeşi ve İsveç'in sayılı güzellerinden Karin von Kantzow'a aşık oldu. Karin von Kantzow saralıydı. Evlenmişti ve 8 yaşında bir oğlu vardı. Ama kadın evliliğini bozdu. Kibar genç uçucuyla evlendi. Çok parası olduğundan yeni kocası ile Münih'e gitti. Orada debdebe içinde yaşadılar. Hermann üniversitedeki çalışmalarla da şöylece meşgul oluyordu. Çok geçmedi, 1921'de Hitler'e rastladı. Partiye girdi, kasasına ve şahsen Hitler'e bol para verdi. Yerinde duramayan enerjisiyle Röhm'ün hücum kıtalarını örgütlemesine yardım etti ve bir yıl sonra 1922'de SA'ların komutanı oldu. Parti diktatörünün çevresini az tanınmış ve çoğu da yavan bir sürü insan sarmıştı. Hitler'in List alayındaki ilk çavuşu Max Amann sert ve kaba bir adamdı ama iyi bir örgütçüydü. Partinin ve Völkischer Beobachter'in ticari işler müdürü oldu. Her ikisinin de mali durumunu çarçabuk düzeltti. Hitler amatör bir pehlivan, bir kasap çırağı ve tanınmış bir kabadayı olan Ulrich Graf adında birini kendine muhafız seçti. Hitler'in bir de saray fotoğrafçısı vardı. Adı Heinrich Hoffmann'dı. Hitler'in fotoğrafını yıllarca yalnız bu adamın çekmesine müsaade edilmiştir. Köpek gibi sadık olan bu adam bu işten hayli para çıkarmasını bildi. Sonunda milyoner oldu. Hitler'in çevresinde bulunan başka bir kabadayı da Christian Weber adında bira düşkünü bir at cambazıydı. Eskiden bir Münih birahanesinde fedailik yapardı. O günlerde Hitler'e yakın olanlar arasında bir de Hermann Esser vardı. Lideri kadar güzel konuşur, Völkischer Beobachter'de yazdığı Yahudi düşmanı yazılarla dikkati çekerdi. Metreslerinin paralarıyla bir süre yaşadığını saklamazdı. Tanınmış bir şantajcıydı. Kendisini kızdıran parti arkadaşlarını bile teşhir etmekte korkuturdu. Esser bir ara partisinin eski ve kendi halinde insanlarına bile o kadar saldırmaya başladı ki parti üyeleri kendisinin ihracını istemek zorunda kaldılar. Hitler durumu şöyle açıkladı. Rezilin biri olduğunu biliyorum ama işime yaradığı süre onu tutacağım. Geçmişleri ya da o günkü hayatları ne kadar kirli olursa olsun, Hitler'in hemen bütün iş arkadaşlarına karşı tutumu buydu. Katiller, pezevenkler, homoseksüel sapıklar, beyaz zehir düşkünleri ya da külhan beyler onun için hepsi birdi. Yeter ki kendi amacına hizmet etsinler. Örneğin Julius Streicher'i sonuna kadar tuttu Hitler. Hayata bir ilkokul öğretmeni olarak başlayan bu kötü sadist, 1922'den yıldızının biraz sönmeye başladığı 1939 yılına kadar Hitler'in çevresinde itibardan düşmeyen adamlardan biriydi. Metreslerinin kocalarına bile şantaj yapan ve zamparalığı ile övünen bu adam, koyu Yahudi düşmanlığı sayesinde büyük servet yapmıştı. Der Stürmer adında çıkardığı haftalık dergide Yahudilerin işlediği cinsel cinayetler ve ayinlerde öldürdükleri insanlar üzerine korkunç masallar uydurarak para kazanıyordu. Edepsizliği Nazilerin bile çoğunun midesini bulandırmıştı. Streicher aynı zamanda açık resimler de satardı. Franconia'nın taçsız kralı diye biliniyordu. İş merkezi Nürnberg'deydi. Orada sözü kanundu. Onu kızdıran ya da ona karşı gelen bir kimse hapisten ve işkenceden kurtulamazdı. Savaş suçlusu olarak sefil bir halde Nürnberg'de kendisiyle karşılaşıncaya kadar onu hiçbir zaman eli ya da beli kırbaçsız görmedim. Kırbaçlaya kırbaçlaya öldürdüğü sayısız insanları gülerek anlatırdı. Dünyaya bir Luther, bir Kant, bir Schiller, bir Bach, bir Beethoven ve bir Brahms vermiş bir ulusun diktatörü olmak için Hitler'in ilk yıllarda çevresinde topladığı kimseler işte bu çeşit insanlardı. Alman İşçi Partisi'nin adı National Sosyalist Alman İşçi Partisi olduğu gün Nazi bunun kısaltılmış şeklidir. Yani 1 Nisan 1920 günü Hitler kendi isteğiyle ordudan ayrıldı. Artık bundan böyle zamanının hepsini Nazi Partisi'ne verecekti. Hitler o sıralarda partiden maaş almadığı gibi ondan sonra da almak istemedi. Peki o halde Hitler neyle geçiniyordu? Partideki arkadaşları da ara sıra buna şaşıyorlardı. Parti komitesinin asi üyeleri 1921'deki suçlamayı yaptıkları sırada bu sorunu açıkça ortaya atmışlardı. Eğer herhangi bir üye Hitler'e nasıl yaşadığını, eskiden ne iş yaptığını soracak olursa hemen sinirlenir ve hiddetlenir. Şimdiye kadar bu sorulara cevap verilmiş değildir. Bu bakımdan vicdani temiz olmayabilir. Özellikle kendisini Münih Kralı diye tanıtan bir adamın kadınlara karşı aşırı ilgisi ona bir hayli masrafa mal olmaktadır. Hitler sonradan broşürü yazanlar aleyhine açtığı iftira davasında bu soruyu cevaplandırdı. Mahkemenin neyle geçindiği hakkındaki sorduğu soruya şöyle cevap verdi. Nasyonal Sosyalist Parti adına konuştuğum zaman para almam ama başka örgütlere gidip konuşurum. O zaman elbette bir ücret kabul ederim. Öğle yemeklerini çeşitli parti arkadaşlarımla birlikte yerim. Bundan başka birkaç parti arkadaşım da az miktarda bana yardım ederler. Bu sözler belki de doğruya çok yakındı. Dietrich Eckart, Göring, Hampfstangel durumunda olan arkadaşları kirasını ödemek, yiyecek ve giyecek almak için elbette ki Hitler'e para veriyordu. İhtiyaçlarının basit olduğu bir gerçekti. 1929 yılına kadar İzar nehrine yakın Tierstrasse'de aşağı bir orta sınıf mahallesinde iki odalı bir evde otururdu. Kışın eski basit bir pardüsü giyerdi. Sonra bu pardüsü resimlerde görüle görüle bütün Almanya'da tanındı. Yazları çoğu zaman şortla dolaşırdı. Bavyeralıların çoğu yazın Lederhosen dedikleri bu şortları giyerler. 1923 yılında Eckart ile Esser Berchtesgaden yakınlarında Platterhof'a gittiler. Bu otel sonradan Hitler ile arkadaşlarının yazlık sığınağı oldu. Hitler bu güzel dağlık memlekette aşıktı. Sonradan Berghof adındaki büyük villasını burada kurdu ve savaş yıllarına kadar zamanının çoğunu burada geçirdi. Ama 1921 ile 23 arasındaki ateşli günlerde pek dinlenecek, eğlenecek zamanı yoktu. Kendisi kadar küstah ve kıskanç rakiplerinin karşısında yeniden kurulması ve ele alınması gereken bir parti vardı. NSDAP, Bavyera'da halkın dikkatini çekmek ve desteğini sağlamak için çırpınan sağcı hareketlerden yalnızca biriydi ve Almanya'nın başka yerlerinde de daha birçokları vardı. Bir politikacının gözleyeceği, değerlendireceği ve yararlanacağı bir sürü karışık olaylar ve değişen durumlar karşısındaydı. 1921 Nisan'ında İtilaf Devletleri bir tamirat hesabı çıkardılar. Almanlardan 132 milyar altın mark, yani 33 milyon dolar istiyorlardı. Almanlar bunu veremeyeceklerini bağıra bağıra ilan ettiler. Normal şekilde 1 dolara karşı 4 mark olarak değerlendirilen Alman parası düşmeye başladı. 1921 yazında 1 dolar 75 marka, bir yıl sonra 400 marka yükseldi. 1921 Ağustos'unda Erzberger öldürüldü. Cumhuriyeti ilan etmiş olan Philipp Scheidemann'ı 1922 Haziran'da öldürmeye teşebbüs ettiler. Aynı ay içinde 24 Haziran'da Dışişleri Bakanı Rathenau sokak ortasında vurulup öldürüldü. Her üç olayda da katillerin aşırı sağcı oldukları meydana çıktı. Berlin'deki kararsız milli hükümet sonunda Cumhuriyeti Koruma Kanunu çıkararak durumu karşıladı. Siyasi terörcülüğe ağır cezalar kondu. Berlin sayısız silahlı derneklerin dağıtılmasını ve siyasi gangsterliğe son verilmesini istiyordu. 1921'de Bavyera'da aşırı Karın yerine geçen ılımlı Kont Lerchenfeld bile Berlin'deki milli rejimle geçinemiyordu. Terörcülüğe karşı çıkarılan kanunu uygulamak isteyince o sırada liderleri arasında Hitler'in de bulunduğu Bavyeralı sağcılar Lerchenfeld'i de devirmek için bir komplo hazırladılar ve Cumhuriyeti yıkmak üzere Berlin üzerine yürüdüler. Yeni gelişen Weimar Cumhuriyeti'nin başında büyük dertler vardı ve yalnız aşırı sağ değil, aşırı sol da varlığını tehdit ediyordu.